Ayrım 19, sayfa 229. 29. Tristan Tacunha. Lanet olası Jorus bu çocukları. Hayır, hayır. Pierce 1985'teki Cadılar Bayramı'nda Şah Frankenstein'in canavarı kılığında birden ağacın arkasından çıktığından bu yana hiç bu kadar yüksek sesle bağırmamıştı. Ama bu kez çığlıkları çok daha uzun soluklu ve korkudan çok çekilen büyük acıyı ifade eden feryatlardı. Tabii içinde korku da vardı. Bistur'un yan tarafından etini kestiğini hissediyordu. Reinhardt'ın vücudundan uzaklaştırdığı kanlı bıçağı görüyordu. Önce büyük bir sızı hissetti. Sonra kan vücudundan boşalırken nabzının ritmik atışını. Ve sonra bir kaşıma derken tüm hislerin kaybolması. Bu onu korkutuyordu. Bana ne yaptınız? Bu soruyu defalarca yinelemişti. Yaklaşık bir saattir onunla uğraşıyorlardı. Vücudunu kesmiş, kemiklerini kırmış, tırnaklarını sökmüşlerdi. Ona tekrar tekrar işkence etmişlerdi. Ve hiçbir şey de bu işkenceyi bitirecek gibi görünmüyordu. Çünkü anlamayı umdukları da zaten bu kesme ve kırmaların sonucuydu. Ridley, sizi mükemmelleştirdik dedim. Şık takım elbisesi içinde odanın diğer ucundaki taburede kanın sıçramayacağı bir noktada oturuyordu. O andaki haliyle kendi elini kirletmek zorunda kalmadan arenada dökülen kanları seyredip keyif alan Caesar'ı andırıyordu. Hatta kanın bakırı andıran kokusunu almamak için bir de ameliyat maskesi takmıştı. Ardından Mad Dog sorular sormaya başladı. Gerçi olanları seyrediyor ve notlar alıyordu. Ama yüzündeki dehşet ifadesi açıkça okunuyor ve aslında bu operasyonun parçası olmak istemediği anlaşılıyordu. Daha önceki hastaları rejenerasyon deneyleri sırasında bayatılmıştı. Pierce'de ise durum çok farklıydı. Ayık kalmasını ve her işlemden sonra bazı psikolojik soruları yanıtlamasını istemişlerdi. Ve bu operasyon yani deneyi kesmek, kemiklerini kırmak ve ona bu şekilde zarar vermek özel yetenek gerektirdiğinden bu iş için Reinhardt seçilmişti. Bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Yanıt yok. Doktorunuzun konusu neydi? Pierce dişlerini sıkmıştı ama çene kasları oynuyordu. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Pierce dayanamayarak patladı. Niye soruyorsun? Nasıl hissediyor olabilirim göt herifler? Maddox not aldım. Pierce bağırdı. Yoksa deliriyor muyum? Keçileri mi kaçırıyorum? Aslında bu koşullarda davranışlarınız tamamen normal. Pierce bağlarından kurtulmak istiyor ama kıpırdayamıyordu. Onu üzerinde yalnızca boxer şortu kalacak şekilde soymuş, ameliyat masasına bağlamışlardı. El ve ayak bilekleri beli, boyunu ve alnı sımsıkı bağlanmıştı. O zaman işe yarıyor. Durabilirsiniz artık. Maddox karşılık vermek için ağzını açtıysa da Reinhardt ileri doğru bir adım attı. Elinde uzun bir bıçak vardı. Korkarım henüz tam olarak bitirmedik. Bıçağı gören Pierce'in gözleri yerinden fırladı ve yaşla doldu. Son bir saat içinde tüm yaşamı boyunca yaşamadığı kadar kötü muamele görmüş, çekmediği kadar acı çekmişti. Başka insanların kan kaybından kendilerini kaybettikleri ve hatta öldükleri koşullarda yeni vücudu onu uyanık, bilincini açık ve hatta ayık tutuyordu. Ve ölümü öylesi istiyor olmasına rağmen merhamet dilenmekten başka bir şey yapamıyordu. Hayır, lütfen yapmayın. Buna gerek yok, lütfen. Korkarım son derece gerekli dedi Ridley. Bakın durum şu. Sizin önceki deneklerimizden bazıları ufak kesiklerle kolayca başa çıkmışlardı. Ama bunların sizin şimdiye kadar dayandığınızdan çok hafif olduklarını kabul etmeliyiz. Yüzeysel kesikler, iğne batmaları filan. Ama yaraların ciddiyetini arttırdığında kırık parmaklar, derin kesikler, sivri bir aletle açılan delikler her yara daha derin bir deliliği birlikte getiriyordu. İlk İki kategoriyi başarıyla atladınız. Ama korkarım daha atlatmanız gereken iki kategori var. Bilmeniz gereken sizden önceki deneklerin ölümcül olabilecek bir yere aldıklarında kana susamış manyaklara dönüştükleri. İster birinci ister 20. yaralanmaları olsun. Aynı reaksiyon her defasında ortaya çıkıyor. Normalde Doktor Maddox'un bu süreci şahsen yürütmesi gerekiyordu. Ama sizin de gördüğünüz gibi kendisi hastaların bilinçleri yerindeyken ameliyat edebilecek kadar cesur değil. Maddox Ridley'e bakarak gülümsedi ve ekledi. Kendi isteklerinin dışında. Ridley taburesinden kalkarken işimiz bittiğinde bize hizmetdar olacak dedi. Kan birikintilerine basmamaya özen göstererek ameliyat masasının etrafını dolaştı. O türünün ilk örneği. Pierce bir sonraki aşamanın ne olduğunu biliyordu. Onu öldüreceklerdi. Ama Ridley iki test kaldığını söylemişti. İkinci test ne? Yani beni öldürdükten sonrası ne? Ridley kapının yanında durdu. Bir şey ters gittiği takdirde hemen dışarı çıkabilmek için kapıyı yarı açık tutuyordu. Eli kapının tokmağındaydı. Başını kesmek dedi. Reinhardt'a dönerek başını salladı. Pierce tepki göstermeye ya da bağırmaya fırsat bulamadan büyük bıçak iki kaburgasının arasından kalbine saplandı. Kanlar içindeki organ kasılmayı sürdürüyordu. Göğüs kafesi kanla doldu ama ölüm gelmedi. O anda değil. Pierce göğsünden dışarı taşan bıçağın sapını görebiliyordu. Bu yaralanmanın yoğunluğu ve dehşetiyle adeta uyuşmuş olan beyni sanki acıyı algılamamıştı. Beynindeki oksijeni tükenir, gözleri kararırken acı hiç gelmeyecek gibiydi. Ama sonra geldi. Her şeyin ötesinde o zamana dek hiç yaşamadığı kadar büyük bir acıydı. Vücudunun her noktası acıyla kıvranıyordu. Baş parmaklarının seyirdiğini hissediyordu. Karnı sancıyordu. Parmakları ateş gibi yanıyordu. O anda bütün bunların nedeninin bıçak yarası olamayacağını algıladı. Bıçak daha öte bir şeydi. Bu ölümdü. Her ne kadar gözleri kararsa ve tüm görüntüler kaybolsa da bilinci açıktı. Bir an için kendisine ölümün kıyısından dönenlerin hep anlattıkları gibi bembeyaz, insanı rahatlatan ışıktan bir tünelin içinde buldu. Onu karşılayan çok sevdiği insan olacaktı. Julie ona eşlik edecekti. İyi de nereye gidecekti? Ama bütün bunlar olmadan vücudu derin bir acı, elektrik şokunu andıran bir sancı ile sarsıldı. Gözlerini açtı ve Reinhardt'ın bıçağı göğsünde aşağı yukarı oynattığını gördü. Bu kez çığlık attı. Vücudu hem içten hem dıştan tuhaf bir şekilde karıncalanıyor, kaşınıyordu. Görünmemesine rağmen iyileştiğini hissediyordu. 30 saniye sonra ise iyileşmiş ve aralarından kurtulmuştu. Yaşıyordu. Yaşasın diye haykırdı Reinhardt. TV spikerlerine özgü bir coşkuyla yeniden doğdu. Yeniden odanın içine doğru ilerleyen Ridley, işe yaradı mı diye sordu. Maddox bile işleme gösterdiği tepkiden vazgeçmişti. Yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordu diğer tüm soruları bastırarak. Pierce her ne kadar kendisine yapılanlardan dolayı büyük bir nefret ve kin duyuyorsa da hala yaşadığı için mutluydu. Kim bilir belki hala bir umut vardı. Kendimi yeni bir sancıyla sarsıldı. Kasları sanki kemiklerinden ayrılıyormuşçasına kasıldı. Dayanılmaz bir kaşıntı hissi duydu. Sıktığı dişlerin arasından haykırdı. Bir şeyler oluyor. Kaşıntı ve karıncalanma hissi kafasının içinde kaplayınca gözlerini kapadı. Tüm iç organlarının ve bağırsaklarında aynı karıncalanma ismiyle burulduğunu hissedince gözlerini açtı ve o anda karşısında Maddox'un yüzünü gördü. Adam gözlerini yerinden fırlamış bir halde geriye sıçradı ve metal bir dolaba çarptı. Korku dolu bir ifadeyle panik içinde Reinhardt ve Lidley'e baktı. Odayı kilitleyin. Ardından ortadan kayboldu. Metal kapı kapandı ve kilitlendi. Ama onun asıl dikkatini çeken kilitlenen kapıya da Maddox'un aniden odadan çıkması değildi. Maddox'un çarptığı metal dolaptan yansıyan görüntüsüydü. Orada metal yüzeyde ona bakan, insanlık dışı bir şey vardı. Maddox'un çarpmasıyla yüzeyde bir ölçüde çökme olmuş olsa da karşısında yeşilimsi tenli, parlak sarı gözlü bir yaratık vardı. Ve ancak metal dolabın kapağından yansıyan görüntüde kendi umutsuzluğunu, duyduğu dehşeti algıladığında korkunç gerçeği anladı. Canavar oydu. 30. Tristan'da Cunha. Duyduğu can hıraş çığlık bir sırtlanın feryadı ile yazı tahtasına sürtülerek gıcırdayan tırnakların karışımı gibi bir şeydi. Belli ki bu ses bir insan sesi değildi ama fili asıl rahatsız eden de buydu. Ses bir insandan geliyordu. Fil ağacın arkasından saklandığı yerden üç adamın ortalarına aldıkları bir adamın etrafında toplandığı görünüyordu. Adamlardan her birinin elinde 2 metre uzunluğunda bir sopa vardı. Sopaların uçlarında metal tel ilmikler vardı ve bu ilmikler adamın boğazına girmişti. İlmikler öylesine sıkı ve dardı ki adamın boğazını kandan kanlar fışkırıyordu. Adam çırpınıyor, etini kesen metal telin acısıyla titriyordu. Adamın öfkeli çırpınışlarına ve vahşi hayvan davranışlarına rağmen 3 üniformalı genci güvenlik elemanı onunla başa çıkmakta hiç zorlanmıyordu. Bunu ilk kez yapmıyorlardı. Adam büyük bir çukurun kıyısına götürüldü. Çukurdaki cesetleri görünce gözleri yerinden fırladı. Hayır diye haykırdı. Hayır, hayır, hayır. Anlaşıldığı kadarıyla ilerleme kaydettiler dedi güvenliklerden biri. Diğerleri konuşamıyordu. Üzgünüm dostum dedi ikinci güvenlik, sen öldün. Adam dişlerini gıcırdattı ve güvenliğe tükürdü. Ama üç güvenliğinden birinden uzaklaşınca görünce donup kaldı. Lütfen bekleyin, ben... Üç güvenlik elemanının sopalarından ucundaki ipleri aynı anda germeleriyle birlikte adamın boğazından boğuk şıpırtılı bir ses çıktı. Ters yönlerde çekilip gerilen üç metal tel bir anda adamın boğazını kesip koparmıştı. Gövdesi yere yığılırken kesik boynundan kanlar fışkırdı. Ancak bu arada zaten uzağa çekilmiş güvenlik elemanları bu kan fıskiyesiyle ıslanmaktan korkmuş oldular. Güvenliklerin şefi kontrol edin diye bağırdı. Diğer ikisi gövdeyi ve kopuk başı kontrol etti. Bir şey yok. Burada da adam tamam. Bu kadarını görmek fil için yeterliydi. Aslında o anda ateş edip bu üç adamın kafasını muhabirlebiye çevirmek işten bile değildi. Ama görevi bu değildi. Yavaşça ses çıkarmadan geri çekildi. Çukurun öte tarafındaki güverneklerden birinden güçlü bir bip sesi duyuldu ve bunu gür emreden bir ses izledi. Hareket algıladım. Nerede? Karşı tarafta. Hedef saptandı ve araçlarınıza aktarıldı. Herhalde yerlerden biri. Öldürücü olmayan silah kullanın. Ardından aynı kişi sanki bir basket oyuncusunun koçuymuşçasına komut verdi. Op 3 haydi. Fil bu konuşmaların anlamını hemen çözdü. 3 güvenlik elemanında taşınabilir hareket algılayıcılar vardı. Geri çekilmek için hareket edince sinyal alınmış ve bilgi iletilmişti. Şimdi artık yerini biliyorlardı. Farklı yönlerden yaklaşıyorlardı. Ama her hareketini izliyorlardı. Lanet olsun şu teknolojiye. Gece görüş gözlüğüyle son bir kez çevreye bakındı. Ama bir hareket göremedi. 9 milimetrelik silahı ateşe hazır bir halde kıyıya doğru koştu. Tabii ki onu izleyeceklerdi. Ama orada kurbanlık koyun gibi durup onları bekleyemezdi ya. İşte orada diye bağırdı biri. Fil o yöne nişan alarak ardı ardına 3 kez ateş etti. İlk 2 kurşun ağaçlara saplandı. Üçüncüsü ise acı bir feryat duyuldu. Ama darbe öldürücü değildi. Vurulan adam canhıraş bağırıyordu. silahı var. Bir an sonra filin etrafındaki ağaçlar aralıksız bir kurşun yağmuruyla paramparça oldu. Kulağa tam 6 kez ateş edildiğini algılamıştım. Ama etrafına darmadağın olan yaprak, ağaç kabuğu ve dal miktarı çok daha fazla sayıda kurşun atıldığını gösteriyordu. Metal Storm diye düşündüm. Hemen arkasındaki çalılıklardan hışırtılar duydu. Bir dal çatırdadı. Ardından da metalik bir tıkırtı duyuldu. Arkasındaki güvenlik elemanı Metal Storm tabancasını dolduruyor, şarjör değiştireceği yerde namluyu değiştiriyordu. İşini bitirdiğinde ormanda ikinci bir kurşun yağmuru başlayacak ve güvenlik elemanı hedefi tutturabilirse filin hiç şansı kalmayacaktı. Omzunun üstünden geriye baktığında güvenliğin kara silüetlerin ağaçlar arasından koşarak 3 namlulu tabancasıyla nişan aldığını gördü. Fil önce davranıp adamın göğsüne 3 kurşun birden sapladı. Adam anında yere yığıldı ve süründü. Hindiden ileri doğru bakan fil, piton yılanını andıran uzun bir şeyin hızla üzerine atılmak üzere olduğunu gördü. Kaçmak istedi ama o anda büyük bir güç onu bundan alıkoydu. Geriye doğru itildi ve hızla arkasından ağaca çarptı. Büyük bir güç, bir ağırlık onu ağaca bastırmaya devam ediyordu. Bununla mücadele etmeye çalıştı. Nefes alacak alan yaratacak gibiydi ama sonra bu güç onu demirden farksız pençeleriyle kavradı. Sanki Medusa'nın gözüne bakmış donup kalmıştı. Adeta taşlaşmıştı, kıpırdayamıyordu. Onu yakaladım diye bağırdı güvenliklerden biri. Sonra filin görüş alanına çıktı ve çevreyi bir işaret fişeğiyle aydınlattı. Fil adamın elindeki silahın modifiye yapışkan köpük tabancası olduğunu hemen anlamıştı. Köpük hemen kuruyan çimento benzeri bir maddeye modifiye edilmişti. Diğer iki adam da ormandan çıktı. Birbirinin omzu kanıyordu. Diğerinin ise göğsünde 3 kurşun izi görülüyordu. Filin attığı 9 milimetrelik kurşunlar kurşun geçirmez yeleğe takılıp kalmıştı. Kafasındaki gece görüş gözlüklerini de alan 3 adam ona merakla bakıyordu. Reinhardt'ın bizi uyardığı adam bu mu? Bu çok iri, teni de çok koyu. Fil teker teker adamların gözlerinin içine bakıp onları inceledi. Onları öldürmese bile belki ileride teşhis etmesi gerekebilirdi. Tabii onu oracıkta öldürmezlerse. Haydi onu alalım, Ridley'i götürelim. Adamlardan biri pis pis sırıtarak filin üzerine eğildi. Anlaşılan sen de gönüllü olacaksın. Filin eli katılaşmış, köpükten kurtulup adamın boğazına sarılırken toz ve köpük parçacıkları etrafı oluştu. Kavradığı boynu sımsıkı sardı, ta ki bir çatırdı hissedene kadar. Adam ayaklarının dibine hareketsiz düşünerek diğer ikisi tepki gösterme fırsatı bile bulamadı. Fil vücudunu soluk kesen katı köpükten tamamen kurtarmak için silkindi. Ancak daha köpüğü tam olarak kırıp kurtulamamıştı ki boynunda hissettiği bir iğnenin sızısıyla birlikte tüm gücü kayboldu. Eli ayağı kesili ve uyuşturulduğunu anladı. Kendinden geçerken adamlardan birinin ''Tanrım, John ölmüş, inanamıyorum.'' diye bağırdığını duydu. Yeniden kendine geldiğinde yalnızca saniyeler geçmiş gibi hissediyordu ama aslında 10 dakika geçmişti. Kollarından tutulmuş ormanda sürükleniyor, topuklarının altında bozuk zemini hissediyordu. Gözlerini açmak istedi ama verilen uyuşturucu bedenini yeniden hareketsiz kılmak için mücadeledeydi. Kendinden geçti. Yeniden bir an için kendine geldiğinde yan yatıyordu. Yüzünde sıcak bir rüzgar hissediyordu. Gözlerini açmayı başardı. Kayaların içine yerleştirilmiş ışıklar yanından akıp geçiyordu. Ve aralarında C4 patlayıcı blokları. O anda bilmecenin parçalarını bir araya getirebildi. Volkanın altında tünelde ilerliyorlardı. Adamların ormanda birden ortaya çıkabilmelerinin nedeni de buydu. C4 patlayıcıları düşünürken yeniden bayıldım. Bilincini kaybedip kendinden geçerken kafasından son bir düşünce geçti. Volkanda yapay patlama oluşturacaklar. Ridley, Reinhardt ve Mad Dog, George Pierce'in hücresinin dışında durmuş, 10 santimden kalın camdan onun bedenindeki değişimi izliyorlardı. Adamın teni yeşil bir renk almış, bedenini bir tür pulumsu ya da kemiğimsi dokuyla kaplamaya başlamıştı. Gözleri sarıya dönüşmüş, göz bebekleri uzunlamasına bir çizgi halini almıştı. Aynen bir yılanınki gibi. Ridley, evet, bu üzücü bir hata dedi. Mad Dog başını salladı. Tam olarak vücudu rejenere oldu. Ayrıştırması gereken kötü genleri büyük ölçüde ayıkladık. Artık yapmamız gereken yalnızca diğer kötü genleri de ayıklamak. Peki bu ne kadar sürer? Birkaç hafta. En fazla 1 ay. Tabii aralıksız çalışırsak. O zaman yeniden aynı uygulamaya geçiyoruz öyle mi? Mad Dog suçluluk duygusu içinde Ridley'e baktı ve başını salladı. Bu çok önemli. Ridley, Reiter'a döndü. Yeni gönüllüler toplayın. Gerekirse güç kullanın. Daha önce ana karayla bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Yapın öyleyse. Şu aşamada... Efendim... Yüksek tonda heyecanlı bir sesti bu. Reinhardt hemen sesin sahibini tanımıştı. David Lawson. En iyi adamlarından biri. Lawson durdu. Bir Ridley'e bir Reinhardt'a baktı. Kime hitap edeceğini bilemez gibi bir hali vardı. Sonra Reinhardt'a döndü. Efendim düşman adaya sızdı. Kim? Daha önceki gibi. Bir Delta operatörü. Şah mı? Lawson başını salladı. Fort Bragg. Veri tabanını araştırdık ve kimlik belirledik. Eric Somers diye biri. Kod adı Phil. Phil mi? Ridley söze karıştı. Ah, yine bir satranç taşı. Güzel. Şah buralarda bir yerlerde olmalı. Reinhardt dudaklarını büzdü. Sonra Ridley'e döndü. Burada gidebilecekleri bir yer yok. Sayıca onlardan çok fazlayız ve yöreye de hakimiz. Sorun olmayacaktır. Efendim, Lawson bundan pek o kadar da emin görünmüyordu. Ucu taraması yaptık. Sonuç? Inkesable adasının arkasını bekleyen bir savaş filosu var. Uçak gemisini tam olarak belirleyemedik. Ama Amerikan donanmasından olduğu kesin. Reinhardt iç geçirdi. Şah ve ekibinin işini bitirmek için bir saat verin yeter. Ridley onu ters bakışlarla süzdü. Hayır. Efendim, işimiz riske atılmayacak kadar önemli. Veri tabanını yedekleyin, sonra da silin. Personeli Alpa'ya nakledin. Ridley çıkışa doğru ilerledi. Kapının yanındaki durup şaşkınlık içindeki elemanlarına yeniden baktı. Rejenereze ettiklerinizi salın. Ridley ve ekibinin hesabına onlar baksın. Tam gitmek üzere döndüğü anda yeniden durdu. Bütün bunları yaptıktan sonra da adayı yok edin ve savaş filosu konusunda bir şeyler yapın.